Biz de makamınıza hoş bulduk diyelim. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ olun.
Sağ olun. Şimdi sosyal medyada gelen birçok sorular var. Onlara bilemiyorum yetişebiliyor musunuz bu kadar yoğunlukta. Ama biz de en azından onların bir nabzını tutmak istedik. Birkaç soruyla sizi ziyaret etmek istedik. Bir de hayırlı olsun demeye geldik başkanım.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyursunlar, sorulardan başlayalım.
Böyle hani direkt böyle soru cevap gibi de olsun da istemiyorum. Biraz sohbet gibi olsun. Başkanım.
Tamam, nasıl isterseniz.
Şimdi genelde en çok sorulan sorulardan biri ulaşım. Ulaşımda Avrupa'yı şehirlerdeki gibi bir projeniz var mı? İzmir'de çalışmalar devam ediyor. Kaldırılan hatlar yeniden geldi. Aktarmalı ulaşımı beğenen var, eleştiren var. Sizin İzmir'deki ulaşımla ilgili planlarınız ve düşünceleriniz nelerdir başkanım?
Ya bu konuda yapılacak çok şey var. Hazırlığını yaptığımız, sürdürdüğümüz çok başlık var. Bir kere alt geçitler var. En az 13 tane yapacağımız alt geçit var. Bir tanesi ilki Alsancak garının orada. Aslında Hocazade Camii'den başlayarak hava gazı fabrikasına kadar geçen bir alt geçit ve üstü bir kent meydanına dönüşecek. Kent trafiğine orada çok büyük bir sıkışıklığı var biliyorsunuz. Onu rahatlatacak. Bunun gibi 12 tane daha var. Yani 13 tane alt geçit ihalesi hazırlığı sürüyor. Çiğli tramvayı Cumhurbaşkanı'nın onayına kaldı. Bütün eksikleri tamamlandı. O Çiğli tramvayının hemen finansmanı da hazır, projesi de hazır, hemen başlayacak durumdayız. Buca metrosu ile ilgili Cumhurbaşkanı'ndan onay geldi biliyorsunuz. O da ihale hazırlıkları devam ediyor. 2020 içinde ihalesini yapacağız ve görev süremiz içinde de inşallah o metroya binmeyi hayal ediyoruz. Deniz trafiğini çok hızlandıracak çözümler var. Yeni iki tane feribot alıyoruz. İşte yeni iskeleler yapıyoruz. Hat sayısını, sefer sayısını artırıyoruz. Yani çok başlıkta yapılacak çok iş var ve her biriyle ilgili de süreç devam ediyor. O yüzden kısa süre içinde İzmirlileri nefes aldıracak bisiklet yollarıyla, yeni deniz güzergahlarıyla, alt geçitlerle, hafif raylı sistemlerle inşallah rahatlatacak çözümler kısa sürede oluşmaya başlayacak.
Hazır bisikletle demişken başkanım, bisiklete binmeyi sevdiğinizi biliyorum. Yani peki daha öncesinde ki hayatınızda da yine bisiklete biniyor muydunuz?
Tabii hep oldu bisiklet. Yani hakikaten ben bisiklet tutkunuyum, kendimi öyle tanımlayabilirim. Mesela biz 5-6 arkadaş her sene Torosları geçeriz. Farklı bir parkurdan hep işte dağları aşıp Akdeniz'e ineriz. Böyle 5 günlük 6 günlük çadırlarla beraber gidilen bir güzergahtır. Toroslar dünyanın belki en güzel coğrafyalarından biri. Olağanüstü bir bitki örtüsü vardır. Olağanüstü güzellikleri vardır. Ve doyamazsınız yani, o yol bitmesin istersiniz. Bir sene Alpleri geçtik. Öyle bir 5 arkadaş, çok ağır bir parkurdu. 450 kilometre civarında 3 ülkeyi kat ederek filan. Neyse uzatmayayım ama bisikleti hakikaten çok seviyorum. Hem ulaşım aracı olarak hem spor aracı olarak. Yani temiz, kolay, sessiz, daha ne olabilir ki? Yani bütün bunları içinde taşıyan, üstelik insanın bir yandan da spor yapmasına imkan veren bir ulaşım aracı. Yani gelişmiş ülkelerde biliyorsunuz, işte Hollanda'da, Danimarka'da, hatta Çin'de o kadar yoğun bir biçimde kullanılıyor ki insan hayıflanıyor. Yani bizde niye bu kadar yoğun kullanılmasın? Ne eksiğimiz var? Yani şu İzmir işte böyle dümdüz bir şehir. Büyük ölçüde buralarda hiç olmazsa çok daha yoğun kullanılması lazım. Ama ben biliyorum ki biz böyle kullandıkça, teşvik ettikçe bu kültür genişleyecek, yayılacak, insanlar daha çok alışacak ve sevecek. Mesela geçenlerde ticaret odasında bir toplantıya gidiyordum. Ticaret odası yönetim kurulundan bir arkadaş dedi ki, ya başkanım dedi, biz böyle mekano elbiseyle bisiklete binme konusunda çok çekimser dururduk ama sizi görünce biz de rahatladık. Yani takım elbiseyle de bu bisiklete binilebilirmiş dedi. Dedim niye binilmesin? Yani bu bütün dünyada yapılan bir şey. İlla eşofmanla binilmez ki yani bu bisikleti. Neyse uzun sözün kısası, bu bisiklet kültürünün yayılması lazım. O yayıldıkça yerel yönetimler daha fazla bisiklet kullanmanın önünü açacak. Onlar, evet. Evet. Tabii.
Gayet güzel rağbet görüyor ama
görüyor.
Herkes bu rağbeti görünce herkes de istiyor.
İstesin, daha çok istesinler keşke. Tabii ki çoğalacak. Bisikleti arttıracağız, bisimi daha çok yaygınlaştıracağız. Mesela şimdi işte otobüslere bisiklet yüklenebilme aparatları takıyoruz. Şu anda 200 küsur otobüse takmış durumdayız. Yani hem dün işte en son Eurovelo ağına katıldık. Türkiye'den ilk katılan şehir olduk. Yaklaşık 500 kilometre bisiklet güzergahıyla Türkiye'nin en çok bisiklet güzergahı olan kenti haline geldik. Özetle İzmir'in bisikletle daha çok buluşması, barışması için ve yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız.
Ulaşımla ilgili elbette ki birçok soru vardır ama biz böyle yüzeysel sorularımızı yönlendiriyoruz ama siz çok güzel detaylandırdınız Sayın Başkanım. Şimdi Kadife Kale'de kadınlarla ilgili güzel bir pazar alanı kuruldu Başkanım. Buna benzer projeleriniz olacak mı, var mı? Buradan bir müjdesini verebilir misiniz? Nerede olacak?
Şimdi Kültür Park'ta da başladık biliyorsunuz. Çarşamba günleri de Kültür Park'ta açıyoruz. Bu üretici pazarlarını çoğaltacağız. Aslında üretici pazarları hani sadece böyle alışveriş yapılan yerler değil. Arkasında bir hikaye var ve bir omurga var. Ve o omurga aslında şu. Küçük üreticiyi mutlaka desteklememiz lazım. Küçük üreticiyi desteklersek onun üretilmesini ve ürettiğinden hayatını kazanmasını mümkün kılabilirsek o zaman aslında tüketiciyi korumuş oluyoruz. Üreticiyi korumuş oluyoruz. Bu bereketli toprakların zenginliğini korumuş oluyoruz. Yani o kadar çok faydası var ki o üretici pazarı dediğiniz şeyin. Çünkü onun bir kuralı var. Orada sadece kendi ürettiğini satmasına izin veriyoruz. Tek bir kuralı var bizim üretici pazarlarımızın. Öyle dışarıdan mal alıp getirip satmasına izin vermiyoruz. Ama ister mutfağında, ister tarlasında, ister atölyesinde. Bu üçünden nerede olursa olsun üretiyorsa o ürettiğini vergisiz, harçsız, işgaliyesiz satmasına izin veriyoruz. Özetle bu hikaye aslında o küçük üreticinin, o kadının ürettiğini satarak geçinmesini mümkün kılan bir hikaye. Böylece tüketici de sağlıklı ve çeşitli ürüne ulaşmış oluyor. Tornadan çıkmış domateslerle değil, ya da zehirli, evet yani, ya da zehirlenmiş pestisiti yüksek tarım ürünleriyle değil, işte bahçesinde, tarlasında, tapanında üretim yapan kadınların yetiştirdikleriyle buluşuyor. Dolayısıyla ben son derece önemsiyorum ve çok faydasını göreceğimize inanıyorum. Şöyle söyleyeyim, yani bu bereketli topraklar bereketini yitirmedi. Aynen duruyor. Ama biz pırasa tohumu ithal ediyorsak, saman, gübre ithal ediyorsak, bu topraklar bereketini yitirdiği için değil. Onlar orada duruyor. Bizim yanlış politikalarla, yanlış tarım politikalarıyla toprakla küstüğü için üretici bu noktadayız. Dolayısıyla biz eğer o üreticiyi tekrar üretmeye teşvik edebilirsek, ürettiğini pazarlamasına imkan verebilirsek, o zaman o bereket tekrar hepimizin yüzünü güldürecek.
İnşallah başkanım. Şimdi hazır İzmir Fuarı'ndan da bahsetmişken bir soru da. En çok böyle İzmir Fuarı'na girildiğinde de nerede o eski bayramlar tadında hep bu soru sorulur başkanım. Yenilikler görülür. Elbette ki var. Mesela İzmir Fuarı'nda kültürel ve sanatsal anlamda bu yıl çok farklı gelişmeler gördük, etkinlikler gördük, konserler oldu. İçinde böyle, ama geçmişte içinde böyle farklı ülkelerin de olduğu ve Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi aldığı bir fuar vardı. Önümüzdeki fuarda ulusal anlamda buna benzer ticari eklemeler ve yenilikler olacak mı Sayın Başkanım?
Ticari eklemeler değil ama iki tane uluslararası büyük fuar geliyor İzmir'e. Bir tanesi 2021'de Terra Madre, yani Toprak Ana adıyla bilinen dünyanın en büyük gastronomi fuarı. İtalya'da iki senede bir yapılan bu fuara ilk defa İzmir ev sahipliği yapacak. İlk defa İtalya'nın dışında bu fuar düzenlenecek. Ve o da Türkiye'de, İzmir'de olacak. Bunu söküp aldığımız için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. 2021'de bunu yapacağız. Aynı zamanda geçen hafta Afrika'daydım. Orada Birleşmiş Kentler Birliği'nin, dünyanın en büyük yerel yönetim organizasyonu, onların da iki senede bir ev sahipliği yaptığı bir kültür zirvesi var. Her iki senede bir bu dünyanın en büyük kültür zirvesine talipleri oylamayla seçiyorlar ve o şehre işte o ev sahipliği hakkını veriyorlar. Biz bu sene Kazan ve Meksika'nın bir şehriyle yarıştık. 2021'de o kültür zirvesine ev sahipliği yapma hakkını almak için biz kazandık. 2021'de yine İzmir dünyanın en büyük kültür zirvesine ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla mesela bu iki hikaye İzmir'in ciddi bir biçimde hareketlenmesine, ciddi bir biçimde canlanmasına yol açacak. Ama daha güzel bir haber, 2025 Büyük Botanik Exposu'na ev sahipliği yapacak İzmir. Daha gelecek arkası, onları daha sonra belki konuşuruz ama bir şehri dünya markası yapmanız gerekiyor. Marka dediğiniz şey bir şehir için aslında dünya kenti olmak demektir. Marka sözcüğü ticari ürün için kullanılır. Bir kent için kullanılmasını doğru bulmam ama kentin markalaşması diyorsanız işte o şehrin ne kadar dünya ile buluştuğu, ne kadar dünya kenti olduğu ile ilgilidir. Örneğin Paris, Fransa'dan daha fazla bilinirliği olan bir markaysa, bir isimse, İzmir'in de aslında buna soyunması lazım. Yani kendi kabuklarını kırıp dünyayla daha çok buluşması lazım. Bu ne demek? Bizim dünyaya daha çok gitmemiz, dünyanın bize daha çok gelmesi demek. Bunun kanallarını açmak mecburiyetindeyiz. Yoksa kendi kabuğumuz içinde mutlu mesut yaşıyor olabiliriz. Ama bu bizi ileriye götüren bir şey olmaz. Biz kendi kendimize patinaj yaparız. Yıllardır bunu yapıyoruz. Bunu aşmak, dünya kenti olmakla, dünyaya bütün güzelliklerinizi göstermekle ve dünyanın güzelliklerini şehrinize taşımakla mümkün. Biz bunu yapacağız.
Sayın Başkanım, şimdi şöyle bir soru var. Sorarken dedim ki acaba başkanım bu soruya nasıl bir yanıt verecek? Çünkü hayır çok zor değil, inanın. Hep sizin röportajlarınızda da, televizyon programlarınızı da, radyo programlarınızı da dinlediğimde hep sizden önceki belediye başkanlarını o kadar güzel, onur edici bir şekilde anlatıyorsunuz ki bunu da bağlayıcı bir unsurda bir soru da ben size sormak istiyorum Sayın Başkanım. Tunç Soyer ne yaparsa 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Tunç Soyer yaptı diye konuşulur Sayın Başkanım. Böyle bir projeniz var mı?
Zor bir soru gerçekten. Buna ne diyebilirim ki yani? Vallahi yani o zaman az önceki kaldığım yerden devam edeyim. Gerçekten yani tabii bizim sakin şehir olduğumuzda logomuz salyangozdu biliyorsunuz. Logo niye salyangoz sakin şehirlerde onu söyleyeyim size. Birkaç tane sebebi var. Birincisi biz yavaş deriz salyangoz için ama aslında yavaş falan değildir. O doğanın ritmiyle uyumlu bir hızdır. Ve fakat biz onu yavaş buluruz. Ama o doğayla o kadar uyumludur ki insan evladından çok daha uzun yıllardır bu kainatta vardır. Bizden çok daha yaşlıdır. Çünkü doğayla barışıktır. İki, antenleri bütün dünyayla, doğayla iletişim kurar. Üç, kabuğu çok serttir ve içindekini çok iyi korur. Aslında içindekine sahip çıkan bir özelliği vardır ve dördüncüsü iz bırakır. Ben bir salyangoz olmak istiyorum bu hayatta. Doğanın ritmiyle uyumlu, bütün dünyayla, doğayla iyi iletişim kuran ve değerlerini, tarihsel zenginliklerini, kültürünü iyi koruyan ve iz bırakan. Dolayısıyla geçen bir salyangoz deyip geçmeyin. Salyangoz çok kıymetli bir yaratıktır ve çok güzel özellikleri vardır. 50 yıl sonrasında eğer bıraktığımız iz hala duruyorsa ne mutlu bize.
Bundan hiç şüphemiz yoktu Sayın Başkanım, zaten sorarken de yine de sizden de duymak isterdim. Son bir sorum, ondan sonra sevgili Serdar'a da vereceğim mikrofonu. Çok da aslında zamanınızı almak istemiyoruz Sayın Başkanım. Sosyal medyayı aktif olarak kullandığınızı görüyoruz ama siz mi kullanıyorsunuz yoksa bu sayfaları başkaları mı yönetiyor?
Ben yetişebildiğim kadar yetişiyorum. Ben takip ediyorum ama her zaman yetişemiyorum. Yani mümkün olduğu kadar yetişmek istiyorum. Bazen yetişemiyorum, öyle diyeyim. Ama çok güvendiğim arkadaşlarım var. Onlar takip ediyor.
Ama yani şunu da anlayabiliyoruz değil mi başkanım? Oradaki paylaşılan ne varsa hepsini...
Tabii tabii.
Sizin sözcüklerinizin altına da gelen yorumlara da Sayın Başkanım bakıyor, görüyor onu.
Bakıyorum, birçoğuna da ben cevap veriyorum ama yetişemediğim de oluyor.
Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sevgili Serdar'a da mikrofonu vermek istiyorum. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. O da bir Karadenizli biliyorsunuz başkanım.
Eniştemizi aldık yanımıza. Evet. Şöyle hemen mikrofonu da alalım. Öncelikle değerli başkanım, Seferihisar'dan da tanışıyoruz başkanımla. Hoş geldiniz diyorum başkanım.
Siz de hoş geldiniz güzel kardeşim. Sağ ol.
Bizim buraya ağırlamanızda dolayı çok mutlu olduk. Başkanım, çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum ama ben aynı zamanda da 17-20 saat arasında yayın yapıyorum, radyoda söylüyorum da. Kentsel dönüşüm büyük bir sorun İzmir'de. Evet. Hani bununla alakalı aslında bana gelen mesajları ben size ileteyim. Bu sorunun nasıl bir durumu?
Aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümle ilgili hiçbir şey yapmadığına dair bir kanaat var. Bu doğru değil. Bu doğru değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümle ilgili geçmiş yıllarda çok ciddi çalışmalar yapmış ve çok büyük hazırlıklar hazırlamış. Binlerce vatandaşın muvafakatını almış, tapusunu almış, projelerini çizmiş, kentsel dönüşüm alanlarını hazırlamış, imarını düzenlemiş. Her şey hazır ve fakat Türkiye'deki ekonomik krize toslamış iş. Yani inşaat sektörünün tenkisata uğradığı, yapım işlerinin durduğu, insanların inşaatlarını yarım bıraktığı bir döneme denk gelmiş. Son derece uygun koşullarla sunuluyor olmasına rağmen müteahhitler inşaat sektöründeki kriz nedeniyle girmiyorlar. Biz de bunu aşmak için geçen hafta Barcelona'da Dünya Bankası ile bir toplantı yaptık. Ve o toplantının sonunda Dünya Bankası'nın kentsel dönüşüme ciddi bir miktar destek vererek katılacağının kararını aldık. Bundan sonra güzel şeyler olacak kardeşim.
Başkanım, önemli olan zaten sizin azminiz. Hani azim varsa çözüm her zaman vardır derler ya, önemli olan budur. Peki bir de şunu söyleyeceğim. Aynı zamanda ben hani bu trafiği sevgili Mustafa Karsoğlu söyledi ama trafikte bazen çok bayağı bir sıkıntı oluyor. Ha, yollar mı acaba yetmiyor yoksa hani ne bileyim araba sayısı fazla.
Bir de hızımız fazla.
Biz heyecanlı insanlarız, hızımız da fazla ama şöyle de bir şey var. Her evde 3-4 tane araba var yani. Gerçekten öyle bir sıkıntı var. Bu trafiği İzmir'de 5-10 sene sonra hani çok yoğun bir şekilde İzmir bekliyor. O da aynı bir sıkıntı yani.
Çok doğru. Tabii ki biliyorum. Ama bizde bu büyük hız ve bu büyük göç, bu büyük kentleşme, bu çarpık kentleşme, bu hızlı kentleşme nedeniyle yaşadığımız sıkıntıları aşmak için çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. Biz bu duruma seyirci kalmıyoruz ve bununla ilgili yeni çözümler üretiyoruz. Dün yarım kalan Buca Konak tünelleriyle ilgili yerinde bir çalışma yaptık. Hatta bugün onunla ilgili bir haberi de paylaşacağız sosyal medyada. Şunu söylemek istiyorum. Biz insan evladı olarak çare üretmek mecburiyetindeyiz. Çareler üretiyoruz, üreteceğiz ve ürettiğimiz çareler insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak çareler olacak. Göreceksiniz, bütün bu yoğunluğa rağmen, bütün bu sürate rağmen biz başka bir hikayeyi mümkün kılacağız.
Önemli olan zaten sizin bu duruşunuzdur. Ben sizi gerçekten çok değerlisin, çok seviyorum. İnşallah bununla alakalı da İzmir'i güzel yerlerde göreceğiz. Bir soruyu bana bir yerden geldi. Eskişehir ile İzmir arasındaki fark nedir başkanım? Şimdi Eskişehir biliyorsunuz farklı yani, kabuğunu kırdı, daha değişik böyle bir yerde. İzmir'in potansiyeli de fazla. Ama nasıl bir İzmir, yani Eskişehir ile kıyaslarsak ne olur sizce?
Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen abimiz var, hocamız var, duayenimiz. Hakikaten ilham aldığımız, rehberliğini aldığımız bir büyüğümüz. Her zaman da büyük sevgi ve saygıyla kesinlikle anarız, ondan da rehberlik alırız. Yani ama Eskişehir ile İzmir'in potansiyellerini karşılaştırdığınızda İzmir'in çok daha fazla potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bizim siyaset yani sebebimiz de bu zaten. Yani biz bu potansiyelin bize sunduğu imkanlarla uyumlu bir noktada değiliz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Öyle bir potansiyel var ki bizi bambaşka bir yerde yaşatabilir. Biz bunu yapacağız.
Son olarak hayvanlarla ilgili hayvan barınaklarının sıkıntıları burada az ve sokak hayvanları çok fazla. Dolayısıyla bunu şikayet eden dinleyicilerimiz var.
Biliyorum ama burada asıl mevzuatın değişmesi lazım. Mevzuat tamamen copy paste edilmiş, yani kopyalayıp yapıştırılmış, batıdan alınmış, bizde uygulanan bir mevzuat. Ne diyor o mevzuat? Sokakta bir hayvan bulursan onu alacaksın, bakımını yapacaksın, varsa kısırlaştırma ihtiyacı kısırlaştıracaksın, sonra tekrar bulunduğu yere bırakacaksın. Neden? Çünkü sahipsiz hayvan diye bir hayvan yok batıda. Onu oraya bırakmalısın ki onun sahibi tekrar onu bulabilsin.
Aynı şey.
Orada bir sokak hayvanı diye bir kavram yok. Bizde bir mefhum var, sokak hayvanı. Sen şimdi bu yasayı alıp aynen bizde uygularsan, o sokak hayvanını tekrar bulunduğu yere bırakırsan, ısırmada, çoğalmada, işte hepsi oluyor o zaman. Dolayısıyla bizim öncelikle sokak hayvanları ile ilgili yeni bir mevzuata, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu yasal düzenleme olmadan biz sokaktan aldığımız hayvanı tekrar yerine bırakmak mecburiyetindeyiz. Vatandaş diyor ki ya burada aldıysan niye bırakıyorsun kardeşim diyor. Biz de bırakmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla elimizi kolumuzu bağlayan bir mevzuat var. Vatandaşı mağdur eden bir mevzuat var. Bu mevzuatın mutlaka öncelikle düzelmesi lazım.
Başkanım çok teşekkürler. Çok sağ olun. Önemli olan tabii ki aslında çok şey var sorulacak ama hani ne var? Daha zamanımız ilerleyen günlerde illaki vardır. İllaki. Hatta başkanımızı Trabzon'a gideceğiz inşallah nasip olursa. Eniştemiz biraz böyle kafasını orada dinleyecek. Peki çok teşekkür ederim. Ben bizi ağırladığınız için aynı zamanda burada bütün ekibiniz olarak hepsine çok teşekkürler. Sevgili Mustafa Karslıoğlu'na veriyorum. İnşallah tekrar görüşürüz.
Evet Sayın Başkanım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için, misafirperverliğiniz için ama en önemlisi de çok büyük bir enerjiniz var başkanım. Kapıdan içeri girer girmez o enerjinizi aldık. Teşekkür ediyoruz ağırladığınız için.
Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu kadar güzel şeyler söylediğiniz için bana eksik olmayın. Sağ olun.
Başkanımı radyoda şey yapacağız ama radyo dinleyecek. Başkanım şöyle ama bak. Başkanım şöyle. Radyoyu dinlersiniz tamamen sıkıntı kalmıyor yani. Bunu söyleyeyim yani.
Fıkra anlatacağım mı? Söz mü?
Hayır doktor tavsiyesi.
Tamam peki.
Doktor tavsiyesi hiçbir şey kalmıyor başkanım.
Tamam anlaştık peki.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Yine sözü merkez stüdyolara bırakıyoruz.